Dördüncü ayrım, sayfa 26. Farklı olan nedir, dedi kumandan öfkeyle. Onbaşı görüşünde ısrarlıydı. Adamın bölgeyi çok iyi bildiğini ve bizi bilerek buraya çektiğinden eminim. Bunu niçin yapmak istesin? Planlı bir tuzağa çekiliyoruz. Bir büyücüden asker gibi düşünüp yöntem belirlemesini bekler misin? Kumandanım, bu adamın büyücü olup olmadığını bilmiyorum. Ama iyi bir savaşçı olduğundan eminim. Nasıl savaştığını hepimiz gördük. At üzerindeki o inanılmaz hareketleri kaç kişi yapabilir? Kumandan bayat yaylığından beri belki ilk kez gülümsedi. Büyücü seni fena etkilemiş. Bayatlı Tuğbek'le Kıpçaklı Buyruk Çor'u görseydin kim bilir neler söylerdin. İkisinin de namlı yiğitler olduğunu duydum. Ama bu peşinde olduğumuz kaçağın zorlu biri olduğu gerçeğini değiştirmez. Ayrıca onun büyücü olduğuna da inanmıyorum. İnansan iyi olur. Soluğundaki alevlerle yedi arkadaşımızı nasıl saf dışı ettiğini gördün. Haklısınız, gördüm. Ama gördüğüm bir büyü değildi. Karakurum, Balasagun ve Sayram'da çoğunluğunu Çinlilerin oluşturduğu yüzlerce ateşbaz var. Ağzından alev çıkarmak ya da alev yutmak birkaç yıl çalışan herkesin kolayca yapabileceği bir gösteri sanatıdır. Anlaşılan o ki bizim kaçak yalnız iyi bir savaşçı değil, usta bir ateşbazdır aynı zamanda. Bu sırada kumandan sağ elini kaldırarak birliğini durdurduktan sonra yukarı bakıp ''Nereye gitti bu Allah'ın cezası?'' diye söylendi kendi kendine. ''Bir şey mi var kumandanım?'' diye merakla sordu onbaşı. ''Adam önümüzde yürürken birden kayboldu.'' deyince onbaşı yana doğru çekilerek yukarı baktı. Kumandan haklıydı. Adam gerçekten görünmüyordu. Oysa az önce önlerindeydi. Askerler şaşkın şaşkın yukarı bakarken aniden uğultuyu andıran bir ses duyuldu. Bu daha çok birbirine çarpan iki dev kayanın ya da kütüklerin çıkardığı sese benziyordu. Neler oluyor demeye kalmadan dağ taş deprem olmuş gibi sallandı. Çok geçmeden en az 100 kulaç kadar yukarıdan koca koca kayaların aşağıya yuvarlandığı görüldü. Askerler panik içinde sağa sola kaçışırken tozdan göz gözü görmüyor, yukarıdan yağmur gibi taş yağıyordu. Bir süre sonra taş yağmuru kesildi ve etrafı saran yoğun toz bulutu da dağılmaya başladı. Kumandanın boğuk bir sesle ''Onbaşı!'' diye bağırdığı duyuldu. Cevap alamayınca sesini yükselterek ''Onbaşı Akbörü!'' diyerek yeniden bağırınca çok geçmeden ''Neredesiniz kumandanım?'' dedi onbaşı. ''Hepiniz yolun sağındaki kayalığın arkasında toplanın!'' diye bağırdı kumandan. Yolun sağındaki büyük kayalıklar siper olmak için oldukça uygun bir yerdi. Bu arada toz da yavaş yavaş dağılmış, askerler kumandanın emrine uyarak kayalığın arkasında toplanmışlardı. Kumandan üzgündü. ''Kaybımız ne kadar?'' diye sordu onbaşıya. Onbaşı ne söyleyeceğini bilemiyordu. Yine de haklı çıkmanın vermiş olduğu gururla ''30 kaybımız var.'' dedi. Kumandan mahcup bir şekilde önüne bakıyordu. ''Alçak herif, kaya tuzağına düşürdü bizi.'' diye söylendi kendi kendine. Sonra taşların döküldüğü dağ sekisine bakarak onbaşıya döndü. Geçen yıl Harezm'de düştüğümüz tuzağın aynısı. Meğer adam başından beri bizi buraya çekiyormuş. Keşke seni dinleseydik, dedi. Kumandanın hatasını anlaması onbaşının hoşuna gitmişti. Olan olmuştu artık. Alttan almanın daha uygun olacağını düşünüyordu onbaşı. Tuzak çok yamandı. Geçen yıl Harezm'de birliklerimizin tamamını kaybetmiştik. Şimdi en azından güçlerimizin bir kısmı kurtuldu diyerek kumandanı rahatlatmaya çalışırken cesaretini toplayan kumandan şuna hak ettiği dersi verelim diyerek dağa tırmanmaya başladı. Diğerleri ise hiç düşünmeden onu izliyorlardı. Sabırla yokuş yukarı yürüyerek sonunda kayaların yuvarlandığı dağ sekisine geldiler. Burası 20 adım eninde ve 30 adım uzunluğunda bir dağ çıkıntısıydı. Böyle bir yerde böyle bir tuzak hazırlamak için en az 10 kişinin bir aydan fazla çalışması gerekirdi. Kendilerine büyücü diye tanıtılan bu adam, her kimse kesinlikle araziyi çok iyi biliyordu. Bu durumda yeni tuzaklara da hazır olmaları gerekiyordu. Bulundukları yerde yol ikiye ayrılıyordu. Biri dağın zirvesine, diğeri ise sola doğru gitmekteydi. Kumandan da kendini beğenmiş tavırlarından eser yoktu. Onbaşı mütevaziliğin bedeli bu kadar ağır olmamalı diye düşünürken kumandan hangi yolu izleyelim diye sordu ona. Onbaşı kendinden emin görünüyordu. Karla kaplı zirveye çıkmak isteyeceğini zannetmiyorum. Soldaki yolu izleyerek ovaya inmesi gerekir, dedi. Kumandan artık onbaşıyı küçümsemiyordu. Bu sorduğu sorulardan belliydi. Solu izlerken benzer bir tuzakla karşılaşma ihtimalimiz ne kadardır, diye sordu. Onbaşı başını yukarı kaldırıp dağı, zirveyi ve sekileri inceledikten sonra "Dağın bundan sonraki kısmı böyle bir tuzak için uygun değildir. Yine de dikkatli olmalıyız," dedi ve ağır ağır ilerlemeye başladılar. Önlerindeki yol iyice daralmıştı. Sol taraflarında ise insanı ürperten derin bir uçurum başlıyordu. Kazara kayıp düşseler parçaları bile bulunmazdı. Yine de yola devam ederek yaklaşık 2 saat süren tehlikeli bir yürüyüşten sonra bulundukları dar yol genişlemeye başladı. Çok geçmeden aşağı doğru fazla engebeli olmayan hafif bir yokuşa geldiler. Hepsi rahat bir nefes aldı. "Biraz dinlenelim," dedi kumandan. Herkes uygun bir yer bulup dinlenirken askerlerden biri "O da ne?" diye söylendi kendi kendine. Dönüp onun baktığı yöne baktılar. Yakalamak istedikleri adam önlerindeydi. Koşar adım kuzeye doğru ilerliyordu. Aralarındaki mesafe ise bir ok atımı ya var ya yoktu. Kumandanın emriyle yaylarını gerip peşine düştüler. Adam arada bir dönüp arkasına bakıyordu. Takip edildiğini anlayınca adımlarını sıklaştırmaya başladı. Peşindekiler olanca gücüyle koşuyorlardı. Ok menziline girmek üzereydiler. Buna rağmen kaçak hiç telaş göstermiyordu. Düşmanlarını fazla umursamadığı belli oluyordu. Adamın rahat tavrı onbaşının dikkatinden kaçmamıştı. Kumandana dönüp "Bu iblis herif yeni bir iblislik düşünüyor olabilir, dikkatli olmalıyız," dedi. "Ne gibi?" diye sordu kumandan. "Biz son gücümüzle koşuyoruz. Onun hızı bize göre çok düşük. Bu normal mi sizce?" dedi. Kumandan yaşadıklarından ders almış gibiydi. Kelimelerini tartarak konuşuyordu artık. "Yoruldu demezsek yaptığı pek normal değil," diye cevap verdi onbaşıya. Bu arada kaçak da koşmaya devam ediyordu. Yokuş bitmiş ovaya inmişlerdi. Adımlarını biraz daha hızlandıracak olurlarsa ok menziline gireceklerdi. Adam ise koşarken giderek küçülmeye başlamıştı. Bu karşılaştığı yeni bir yokuşu indiğini gösteriyordu. Çok geçmeden iyice gözden kayboldu. Peşindekiler ise son hızla koşarak yokuşu aşıp bir süre daha ilerledikten sonra dipsiz vadinin kenarına geldiler. O güne kadar burayı hiçbiri görmemişti. Vadinin uzunluğu yaklaşık 5 fersah, eni ise 200 adımı buluyordu. Derinliğine gelince onu kimse tam olarak bilmiyordu. Dipsiz vadi denmesi bundandı. Askerler şaşırmıştı. Etraf düzlüktü. Karşıya geçmek mümkün görünmüyordu. Fakat adam sır olmuştu sanki. Ortalıklarda yoktu. Bulundukları yeri karış karış aramalarına rağmen hiçbir ize rastlamamışlardı. Kumandan karşı yakaya dikkatle baktıktan sonra askerlere döndü. "Buradan karşıya geçmek mümkün mü?" Herkes susarken onbaşı, "Eğer kuş olup uçmadıysa bu adamın karşıya geçmesi mümkün değil," diye cevap verdi. "Öyleyse bu yakada bir yerlerde olmalı," dedi kumandan. Onbaşı elini çenesine götürüp bir süre düşündü. "Etraf olabildiğince düzlük. Arazi saklanmaya ve tuzak kurmaya pek uygun değil. Derin vadiyi aşmak ise zordan da öte imkansız," dedi. "Ne yapmalıyız?" diye sordu kumandan. "Dönelim derim." Kumandan şaşkındı. "Dönelim mi?" diye tekrarladı. "Evet." "Peki Ketbua'ya bunu nasıl anlatacağız? Gücümüzün yarısından çoğunu kaybetme pahasına eliboş dönüşümüzü affeder mi dersin? Kendisi Harizem'deki tuzakta birliğinin tamamını kaybettiğinden bizi anlayacağını umuyorum." "Ben de öyle umuyorum ama yine de Ketbua'nın ne yapacağı belli olmaz. Eğer biz adamı gördüğümüz halde takipten vazgeçip dönmüşsek bu bir suçtur. Fakat adam aniden ortadan kayboldu. Kimi takip edeceğiz? Üstelik Ketbua onu yakalamak için bize akşama kadar süre tanımıştı. Süre ise dolmak üzeredir. Eğer geç kalırsak yine suç işlemiş oluruz," dedi onbaşı. Bu arada kuşçalı bir er lafa karıştı. "Kumandanım, peşinde olduğumuz adam sıradan biri değil ki. O bir büyücü. Ketbua da bunun farkındadır. Bir büyücünün aniden kayıplara karışabileceğini herkes biliyor. Buna Ketbua'nın kızacağını sanmıyorum," dedi. Erin sözleri herkesin aklına yatmıştı. Bir büyücünün kaybolmasını Ketbua'ya anlatmak zor olmayacaktı. Vakit de akşama yaklaşıyordu. Kumandanın "dönüyoruz" demesi üzerine yaylarını omuzlarına takıp atlarını bıraktıkları yamaca doğru yürümeye başladılar. Bölüm 4. O gece ay erken doğmuştu. Binlerce yıldızın parladığı gökyüzü kocaman bir avizi yandırıyordu. Moğol savaşçılarının dönmesi üzerine rahat bir nefes alan meçhul süvari ağır adımlarla kuzeye doğru ilerliyordu. Nasıl yapmışsa yapmış, dipsiz vadiye aşmayı başarmıştı. Kendinden emin bir hali vardı. Gittiği yolun ve yönün farkındaydı. Gece yarısına kadar yürüdükten sonra bölge halkının öküz ini dediği sulak bir koruluğa geldi. Koruluğun yaklaşık 2 fersah kadar doğusunda bir kervansaray olduğunu biliyordu. Dönüp o tarafa doğru yürümeye başladı. Yaklaşık 2 saat sonra aradığı kervansaraya yaklaştı. Karanlık olduğu için binayı iyi seçemiyordu. Burada bir süre dinlenip sonra yola devam etmek istiyordu. Bu düşünceyle adımlarını sıklaştırdı. Binaya iyice yaklaşınca aniden durdu. Yolunda gitmeyen bir şeyler olmalıydı. Binanın kapı ve pencereleri yanmış, çitteki hayvanlar ise öldürülmüştü. Bütün bunlar normal değildi. Kötü şeyler olduğu belliydi. Tedbirli olması gerekiyordu. Çevresine dikkatle baktıktan sonra ağır ağır yürüyerek yanmış kapıdan içeri girince gördüğü manzara karşısında dona kaldı. İçeride 5 ceset vardı. Bunlardan 4'ünü tanıyordu. Hancı ve yardımcılarıydı. Oklanarak öldürülmüşlerdi. Hancının vücudunda 4 ok vardı ama ölümü oklardan değil, kalbine saplanan hançerdendi. Diğerleri ise göğüslerine yedikleri 2'şer okla ölmüşlerdi. 5. ceset bir Moğol askerine aitti, kafasına yediği bir mutfak baltasıyla ölmüştü. Meçhul süvari sağ eliyle sakalını sıvazlayarak olanları anlamaya çalışıyordu. Görünen o ki hancı ve adamları ani bir baskına uğramışlardı. Cesetler soğuktu, yangın da sönmüştü. Bu durum olayın üzerinden en az 1 gün geçtiğini gösteriyordu. Hayvanlara kadar öldürüldüklerine göre savaş nedeniyle konan Moğol yasalarını çiğnemiş olmalıydılar. Meçhul süvari şaşırmamıştı. Bu civarda Moğollar sevilmiyordu. Benzer olayların yaşandığını sıkça duymuştu. Etrafa bir süre göz atıp hanın bütün odalarını dolaştıktan sonra burada daha fazla kalmanın tehlikeli olabileceğini düşünerek handan ayrılıp batı yönünde yürümeye devam etti. Bulunduğu arazi geniş yapraklı ağaçlarla kaplı, sulak ve otlak bir bölgeydi. Yaklaşık 2 saat kadar yürüdü. Büyükçe bir kayanın dibinden fışkırarak akan sudan kana kana içip elini yüzünü yıkadıktan sonra olduğu yerde sırt üstü uzandı. Epeyce yoğun bir gün yaşamıştı. Yorgun görünüyordu. Uzandığı yerden kendisine göz kırpan yıldızlara takılarak dalıp gitti. Ertesi sabah güneşin doğuşuyla birlikte uyandığında kendisini çok dinç hissediyordu. Etraftan toplayabildiği çeşitli ot kökleri ve bitki yapraklarıyla karnını doyurduktan sonra kuzeye doğru yoluna devam etti. Sabahın ilk saatlerinde soğuk üfleyen kuzey rüzgarı ilerleyen saatlerde hızını kaybetmeye başlamıştı. Hava açık, gök pırıl pırıldı. Meçhul süvari ağır ağır yoluna devam ediyordu. Hali tavrı daha çok Hint fakirlerine benziyordu. Kendi halinde garip bir insan görünümü vardı. Onun yaman bir silahşor olduğuna yemin etseler kimse inanmazdı. Üzerinde diz kapaklarına kadar uzanan kıpçak işi, beyaz bir kaftan, siyah bir şal var ve omzuna astığı kahverengi bir torbası vardı. Siyah çizmeleri diz kapaklarının bir karış altına kadar uzanıyordu. Sakin sakin yürürken bir ara durup elini güneşe siper ederek ileriye doğru bakmaya başladı. Kendisine doğru yaklaşan bir karartıyı anlamaya çalışıyordu. Aradan fazla bir zaman geçmemişti. Yaklaşan karartıyla birlikte çan sesleri de duymaya başlayınca gördüğünün bir kervan olduğunu anladı. Hülagu'nun batı seferi dolayısıyla işlek yollar yasak bölge ilan edildiğinden kervanlar dağ yolunu kullanıyorlardı. Meçhul süvari bulunduğu yerde bir ağacın dibinde oturup kervanı beklemeye başladı. Dünya ahvali hakkında en doğru bilginin tacirlerden ve seyyahlardan alınacağını biliyordu. Kervan ise elverişsiz doğa koşullarına rağmen tek sıra halinde kendisine yaklaşmaktaydı. Bu arada güneş 2 mızrak boyu yükselmiş, kervan da iyice yaklaşmıştı. Gelenler en az 200 katır ve 100 deveden oluşan büyük bir kafileydi. Yaklaşık 50'ye yakın korumaları vardı. Giysilerinden ve konuşmalarından tacirlerin de korumaların da Arap oldukları anlaşılıyordu. Develerden en öndeki Moğol arması taşıyordu. Aynı armadan eşya paketlerinin üzerinde de vardı. Bu bir tür güvenlik simgesiydi ve kervanın Moğol himayesinde olduğunu gösteriyordu. Moğol adı kervan yolunda güvenlik anlamına geldiği gibi bazı koşullarda ölüm anlamına da geliyordu. Develerden birinin üzerindeki hevdetçe kervanbaşı olduğu anlaşılan yaklaşık 50'li yaşlarda kır saçlı, kalın kaşlı, beyaz pelerinli ve beyaz sakallı biri ağaç gölgesinde sakin bir şekilde oturan meçhul süvariye "Esselamu aleyküm ey ıssız dağ yolunun dervişi" dedi. Derviş sakince yerinden kalktı ve "Aleyküm selam ey ehli kervan" diyerek verilen selamı aldıktan sonra "Nereden gelip nereye gidersiniz?" diye sordu kervanbaşına. Kervanbaşı görgülü, bilgili ve hoş sohbet birine benziyordu. "Basra'dan geliyoruz. Çin'e gitmektir niyetimiz," dedi. Meçhul süvarinin yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. "Basra'dan geldiğinize göre Şam'a ve Bağdat'a uğramış olmalısınız." "Haklısın. Bağdat'ta 10, Şam'da ise 20 gün kaldık," dedi kervanbaşı. Meçhul süvari kervanbaşını uzun uzun süzdü. "Bağdat'ta korkunun dağları gözlediğini duydum, doğru mu?" diye sordu. "Bağdat halifesine ve onu himaye eden Selçukoğullarına 168 yıl cehennemi yaşatan bir korku vardı. Şimdi yok mu?" "Var ama işin şekli değişmiş." "Ne gibi?" "Artık korkmuyorum" diyerek ortaya çıkanlar da korkuyor. "Kimden?" "Daha büyük bir korkudan." "Her korku korkunç değildir. Korkmak için korkunç olmak yetmeyebilir. Gene de gördüğün ve duyduğun her şeye inanma." Kervanbaşı bu garip dervişin sıradan biri olmadığını anlamıştı. "Korkunun hem zehri hem de panzehri olan bir anahtar biliyor musun?" diye sordu dervişe. "Evet." "Ne olduğunu söylemeye yetkili misin?" "Evet, istediğin anahtar bilgidir." "Başka önemli haberlerin var mı?" "Öncelikle neyi duymak istersin?" "Sen haberleri önceliklerine göre mi sıralarsın?" "Öyle olması gerekmez mi?" "Bu gereklilik niye?" "Kristal vazoların fiyatı seni ilgilendirir mi?" "Doğrudan ilgilendirmez." "Demek ki önceliklerin varmış. Bu da bazı gereklilikleri zorunlu kılıyor. Bu tacire göre zahirde fena sayılmazsın. Esher'de birkaç yıl kelam ve mantık okumuştum. Neden devam etmedin?" "Belki kader, belki de başka bir şey." "Başka bir şeyle neyi kastediyorsun?" "Bolluk, huzur ve rahatlık, belki biraz saygınlık." "Hiç dünya nimetini aşamadığını düşündüğün anlar oldu mu?" "Hiçbir zaman aşmak istemedim ki düşüneyim." "Tipik bir tacir mantığı. Peygamber Efendimizin de tacir olduğunu unutmuşa benzersin." "Haklısın. Peygamber Efendimiz de tacirdi. Dolayısıyla dünya malıyla bir miktar ilgili olması gerekirdi. Ama bu ilgi hep bir miktar olarak kaldı. O dünya malının kendisini kontrol etmesine izin vermedi. Mala, mülke, servete ve makama aşırı tutku zamanla hırsa dönüşür. Hırsın giderek büyümesiyle birlikte ruhlar kin ve nefretle dolar. İşte Yezid gibiler böyle bir oluşumun ürünüdür." "Doğru söylersin derviş. Allah hepimizin nefsinin sınırsız isteklerinden korusun. Temennilerine tamamen katılıyorum." Dervişin konuşmaları tacirin hoşuna gitmişti. "İsmini söylemende bir sakınca var mı?" diye sordu dervişe. "Batında hepimizin ismi aynıdır. Hak'tan gelip Hakk'a gideriz. Zahirde bizi çağırdıkları gerçek ismimiz değildir. Onlar aldatıcıdır. Mevcudatın zahir ve batın olmak üzere iki yönü vardır. Önemli olan zahirde oyalanmayıp batın bilincini yakalamaktır," dedi. "Bu nasıl olacak?" diye sordu tacir. "Bir mürşide bağlanmakla." "Bunu duymuştum." "Kimden?" diye sordu derviş. "Alamut fedailerinden." "Senin bir mürşidin var mı?" "Hayır." "Mürşidi olmayanın mürşidinin şeytan olduğunu da duymuş muydun?" dedi derviş. "Darbelerin çok ağır değil mi derviş? Taşınmayacak kadar mı?" "Evet, istersen konuyu değiştirip başka baptan konuşalım. Mesela?" "Mesela senin gibi bir dervişin asası olması gerekmez mi?" "Bana devamlı derviş deyip duruyorsun. Sence ben derviş miyim?" "Değil misin?" Bilmem, sen söyle. Kılık kıyafetin dervişi andırıyor. Dervişi andırmakla derviş olmak aynı şey mi? Ben de andırıyor dedim. Aynı şey olduğunu söylemedim, diye cevap verdi tacir dervişin sorusuna. Kılığımı ve kıyafetimi Hülagu'nun kumandanlarından Ketboğa'da gördü. Üstelik saatlerce konuştuk ama bana hiçbir zaman derviş demedi. Ne dedi? Büyücü. Büyücü mü? Evet, büyücü. Ebu Cehil ve yandaşları da Peygamber Efendimiz'e öyle diyorlardı. Umarım bunu ciddiye almamışsındır. Ben almadım ama o aldı. Derviş kervan başına bir süre anlamlı baktıktan sonra gelelim şu asa meselesine. Yanılmıyorsam asamın olmadığını söylemiştin. Doğru mu anlamışım? Diye sordu. Dördüncü sayfanın sonu. Düzeltiyorum. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 38.